Alo Türkiye Gazetesi. Bilgi 6. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Ragıp Karadayı. Genel Koordinatör Mehmet Köseoğlu. Yayını hazırlayanlar İslam Gemici Niyazi Hancı.
Merhaba sevgili dinleyiciler.
Merhaba. Yeni bir Alo Türkiye Gazetesi programıyla karşınızdayız. Bu programımızı her zaman olduğu gibi Türkiye Gazetesi'ne gelen sorular ve bizim sayfanın verdiği cevaplardan hazırladık.
Ve yine beraber olduğumuz dakikalarda sizlere yaşanmış hikayeler ve menkıbeler de sunacağız. Şimdi bu programımızda yer alan konuları hatırlatıyoruz.
Dinimizde kalp kırmanın hükmü nedir? Seher vakti ettiğim beddua. Sabır niçin kıymetlidir? Faydası nedir? Sabır böyle olur. Tartışmak faydalı mıdır? Kibirli insan kime denir? Videodaki imama uyulur mu? Doğru insan olmak için ne yapmalıdır? Doğru Hüseyin. Şeytan insanın en büyük düşmanı mıdır? Dinimizde saç boyatmanın hükmü nedir? Ayrıca programımızın son bölümünde bir de fıkıh köşesini sunacağız. Sevgili dinleyiciler, toplum olarak sevgiyi, hoşgörüyü adeta unutur olduk. İşte programımızın ilk sualinde bir okuyucumuz da bu durumdan yakınıyor. Diyor ki, yakın bir arkadaşımın kalbini kırdım. Sonra pişman oldum. Fakat gidip arkadaşımdan özür dileyemedim. Dinimizde kalp kırmanın hükmü nedir? Ne yapmam lazımdır?
Müslüman her bakımdan örnek insan demektir. Allah-u Teala'dan korkar, onun sevgisine kavuşturacak işleri yapar, sabreder ve affedicidir. Her işte Allah'ın rızasını düşünür, kimseyle münakaşa etmez. Kalpleri Allah'ın evi bildiği için bir kalbi incitmekten çok korkar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanın haksız yere kalbini kırmak, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Konuşmaları ve hareketleriyle veya herhangi bir sebeple başkasının kalbini kıran kimse, dünyada huzursuz olduğu gibi ahirette de bu günahı sebebiyle cehenneme atılır. Başka bir hadis-i şerifte ise, kıyamet gününde ümmetinin müflisi yani iflas edeni şu kimsedir ki, namaz, oruç ve diğer ibadetleriyle gelmiştir. Fakat birisine sövmüştür, birisine iftira etmiştir, birinin malını yemiştir, birinin kanını dökmüştür. Yaptığı bu zulümlere karşılık hak sahiplerine sevapları verilir. Sevapları bitince hak sahiplerinin günahlarını yüklenir ve cehenneme atılır. Her ne şekilde olursa olsun kalp kırmaktan son derece kaçınmalıdır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, mümin olsun, kafir olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Çünkü kafir olan komşuyu da korumak lazımdır. Sakınınız, sakınınız, kalp kırmaktan pek sakınınız. Allah-u Teala'yı en ziyade inciten şey küfürdür. Küfürden sonra ise kalp kırmaktır. Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. İnsanların hepsi Allah-u Teala'nın kullarıdır. Herhangi bir kimsenin hizmetçisi dövülür, incitilirse onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin, her insanın biricik maliki, sahibi olan Allah-u Teala'nın şanını, büyüklüğünü düşünmelidir. Müslüman herkesin iyi olmasını ister. Kendisini kusurlu görür, başkalarının kusursuz olmasını ister. Bunun için herkese iyiliği tavsiye eder. Bu tavsiyeyi bizzat İslamiyet'i yaşamakla yapar. İslam'ın güzel ahlakına uyarak örnek olur. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, malına, ırzına göz dikmemek Müslümanlık icabıdır. İslamiyet'in emir ve yasaklarını beğenmeyen kimseler, iyiyi güzeli anlayamayan zavallılardır. Bunlara acımalı, anlayabilecekleri bir lisanla bildirmelidir. Münakaşa etmek dostluğu giderir, düşmanlığın çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı, dost düşman herkese tatlı konuşmalı, güler yüz göstermelidir. Fitne ise büyük günahtır. Bir hadis-i şerifte, fitne çıkarmayınız, sözle çıkarılan fitne, kılıçla olan fitne gibidir. Zalimlere Facirlere insanları çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılıçla yapılan fitneden daha zararlıdır buyuruldu. Dargın durmak da kalp kırılmasına sebep olur. Kendine zulüm edenleri affetmeli, bu sebeple ona karşılık vermemeli ve ona darılmamalı. Eğer dargınsa hemen barışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminin mümine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah vermeyene olur. %100 haklı olsak bile eğer karşımızdaki mümin özür dilemişse özrünü kabul etmelidir. Çünkü hadis-i şerifte Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Özür beyan eden Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek suizan olur. Onun hakkında kötü düşünmek olur. Müslümana suizansa caiz değildir. Hadis-i şerifte, suizan etmeyiniz, suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, birbirinizi kardeş gibi seviniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulüm etmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez buyuruldu.
Sevgili dinleyiciler, şimdi de okuyucumuzun sualinin 2. kısmına geçiyoruz. Kalp kırmamak için ne yapmam lazımdır? İyi insan olmanın şartları nelerdir diye soruyor. Bunun cevabını dinleyelim.
Her şeyden önce kalp kırmanın bize neye mal olacağını düşünmek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır. Münakaşa etmek de kalp kırmaya sebep olur. Bu sebeple münakaşa etmekten kaçınmalı, sert ve kırıcı olmamalıdır. Hadis-i şerifte, Allah-u Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever buyurularak buna işaret edilmiştir. Yani her çeşit kötü huydan uzak durarak güzel huylu olmaya çalışmalı, doğru itikat sahibi olmak için uğraşmalıdır. Hadis-i şerifte, Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulüm edenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır buyuruldu. Peygamber Efendimiz ümmetine hitaben, insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların en kötüsü insanlara zarar verendir. Bir kimse bir mümin kardeşinin ayıbını kapatırsa, Allah-u Teala o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır buyurmuştur. O halde her Müslüman imanı düzelttikten sonra iyi insan olmaya, insanları sevindirmeye çalışmalıdır.
Sevgili dinleyiciler, kalp kırmanın, insanları aşağı görmenin dinimizce yasak olduğu bilinir. Bilinir bilinmesine de yine de çok kimse küçük hesaplar peşinde olduğu için kendini koşturmaktan alıkoyamaz. Öyle ki bu sınırları çok zorlayan, ailesini parçalamayı dahi göze alabilen çoğu kişilere de şahit olmuşuzdur. Evet, şimdi sırada yaşanmış bir hikayemiz var. Gözü dışarılarda olan kocasına karşı çaresizlik içindeki bir hanımın hüzünlü dramı. Seher vakti ettiğim beddua.
Evliliğimizin 8. yılına girmiştik. O güne kadar kıt kanaat geçindiğimiz halde mutlu ve huzurluyduk. Evliliğimiz kocamın işlerinin düzene girmesiyle birlikte bozulmaya başladı. Kocam kendini beğeniyor, beni ise küçük görüyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse kocamdan yavaş yavaş şüphelenmeye başlamıştım. Bazen iş seyahatine çıkıyorum deyip arabasıyla evden ayrılıyor, 2-3 gün gelmediği oluyordu. Halbuki iş yerine telefon ettiğimde yanında çalışan çıraklar iş yerinde olduğunu söylüyorlardı. Evet, artık hiç şüphem kalmamıştı. Kocam gayrimeşru yollara girmişti. Bense sabrediyor, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyordum. Nihayet bir akşam sarhoş halde eve geldi. Kim o?
Aç kapıyı.
Aa, hoş geldin Niyazi. Nasılsın? Ver ceketini alayım.
Çekil elimden. Çekil yanımdan.
Ama dur.
Çekil dedim ayak altından.
Niyazi şimdi ne yaptım ben sana? Niye kızıyorsun?
Daha ne yapacaksın be? Hayatımı kararttın. Genç yaşımda mahvettin beni.
Sen sarhoşsun, ne dediğini bilmiyorsun.
Evet, sarhoşum ya. İçtim. Var mı bir diyeceğin ha?
Peki peki, gel otur şöyle, bir kahve yapayım sana, açılırsın.
Yerin dibine batsın kahven. Sen de yerin dibine bat. Şimdi çekil elimden. Ben yatmaya gidiyorum.
Niyazi yalvarırım böyle konuşma. Eğer bir hatan varsa ne olur söyle düzelt.
Evet var. Hem de çok büyük bir kabahatim var.
Söyle öyleyse.
Benimle niye evlendin ha? Niye evlendin?
Kabahatin bu mu? Seninle evlenmek mi?
Evet. Ayağıma bağ oluyorsun. Ama üzülme. Nasılsa yakında kurtulacağım senden.
Demek benden bıktın ha?
Hı-hı.
Öyleyse...
Evet. Senden bıktım. Şimdi beni iyi dinle. Ben başka bir kadını seviyorum. Anladın mı? Başka bir kadını.
Hayır Niyazi, bunu bana yapamazsın. 8 yıllık yuvamızı yıkamazsın sen.
Öyle bir yaparım ki. Hem de yarın. Seni babanın evine götüreceğim. Tamam mı?
Beni düşünmüyorsan bari çocuklarını acı. Onların günahını.
Sıktın artık. Yarın akşam seni de çocuklarını da bu evde görmeyeyim. Ona göre. Yoksa bacaklarını kırarım. Şimdi ben yatmaya gidiyorum.
O içeri gidip leş gibi uyumaya başladı. Benimse gözüne uyku girmiyor, habire ağlıyordu. Nihayet sabah oldu. Seher vakti abdest aldım, namaz kıldım ve kırık kalple istemeyerek beddua ettim. İnşallah ayakların kırılsın da oraya varmayasın dedim. Ağladım. Ertesi sabah özel otomobiliyle hiç fikir değiştirmeden evden ayrıldı beyim. Gidiş o gidiş. Akşama doğru bir haber geldi ki trafik kazası geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Yine yüreğim dayanamadı. Ziyaretine gittim. Bedduam sebebiyle olacak, beynin bel kemiği kırılmış, omuriliği kopmuştu. Artık belden aşağısının tutması mümkün değildi. Hastanede geçen çileli günlerden sonra kendisine tekerlekli bir sandalye temin edildi. Bundan sonraki ömrü tekerlekli sandalyede geçecekti. Ama gel gör ki yaptığı hareketten asla pişmanlık duymuyor. Bana yine eskisi gibi ağzına geleni söylüyordu. Senin intizarın sebebiyle böyle oldum. Ama benimle birlikte sen de çekeceksin bunu. Yoksa seni öldürürüm diye tehditte bulunuyordu. Fakat onun tehdidi için değil, iki yavrumun boynu bükük kalmaması için kendisine hizmet etmeye devam ettim. Tekerlekli sandalyeden inemiyor, uykusunu dahi onun üzerinde geçiriyordu. Tabiri caizse hayatı tam manasıyla burnundan gelmişti. Fakat ibret alan, tövbe eden insan nerede? Yine isyan. Hastalandığının 3. senesiydi. Eski iyi günlerinde dost zannettiği menfaatçı arkadaşlarından biri ziyaretine geldi. O da arkadaşına karşı hizmette kusur etmememi söylüyordu. Misafirdir diyerek yemek pişirdim. Beyimle birlikte karınlarını doyurdular, sağdan soldan konuştular, adam çekip gitti. Biraz sonra vestiyerin görünür yerinde bir mektup buldum. Hayret ederek mektubu açtım ve okumaya başladım, dona kaldım. Çok genç ve güzelsin. Benim zenginliğimi de biliyorsun. Bu adamdan sana hayır gelmez. Eğer kabul edersen seninle evlenmek istiyorum. Terk et o adamı, seni sultanlar gibi yaşatırım. Allah'ım, bu günleri de mi göreceksin? Hemen bu mektubu yırtıp atmalıyım. Kocam görmemeli. Yok, hayır. Görsün, görmeli. Artık görmeli.
Hanım, ne oldu? Niye öyle tuhaflaştın?
Niye mi tuhaflaştım? Demek merak ediyorsun ha?
Sana ne oluyor?
Al bu mektubu oku da gör ne olduğunu. Hangi kinette, hangi bozuk ahlaklı insanlarla arkadaşlık ettiğini anla.
Mektup mu?
Evet, mektup. Al, al. O namussuz arkadaşın neler yazmış. Sen onlara arkadaş diyorsun. Onlar senin karına göz dikiyorlar.
Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne korkunç bir şey. Nasıl yapabilir bunu?
Anladın mı şimdi? Gittiğin yolun içki ve kumar arkadaşlığının ne olduğunu? Bu hadise üzerinden 2 gün geçmesine rağmen kocam tek kelime konuşmadan kara kara düşünüyordu. Belli ki arkadaşından böyle bir ihaneti beklemiyordu. Nihayet 2. günün sonunda benden hakkını helal etmemi istedi ve...
Eğer senin dışarıda gözün olsaydı bu mektubu gizleyip o teklifi kabul ederdin. Yazıklar olsun bana ki senin kıymetini bilememişim.
O günden sonra eski arkadaşlarından kimseyi eve kabul etmedi. Bana da eskisinden daha kibar davrandı. Allah cümlemize iman selameti versin. Nefsimize uymaktan korusun. Bu hatıramı yeni genç evlilerden, özellikle hanımına hor davranan beylerin dinlemesi için anlattım. Lütfen boşu boşuna hanımlarınızı üzmeyin. Onların kalbini kırmayın.
Sevgili dinleyiciler, dinimizde en çok methedilen hususlardan birisidir sabretmek. Bu kadın okuyucumuzun nefsani kötülüklere sabırla karşılık vermesi her türlü takdirin üzerinde. Tebrik etmemek elde değil. İnşallah asıl mükafatı ahirette görecektir. Bir okuyucumuz, sabır nedir? Sabrın dinimizdeki yeri nedir? Diye sual etmiş. Cevabını birlikte dinleyelim.
Kelime manasıyla sabır, başa gelen acı ve sıkıntılara dayanmak, gelecekte olan bir şey için acele etmeden beklemeye tahammül göstermektir. Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak, sabırsız ele geçmez. Sabrın büyüklüğü ve fazileti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in 70'ten fazla yerinde sabredenlerin sevaplarının hesapsız verileceği bildiriliyor. Allahu Teala sabredenlerin ahiretteki ecirleri, sevapları sayısıdır. Elbette sabredenlerle beraberim buyuruyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Eğer sabır insan olsaydı, çok kerim ve cömert olurdu. Allahu Teala sabredenleri sever. Mümine gelen dert, üzüntü, hastalık, eziyet, sıkıntı, günahlarına kefarettir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Şakik-i Belhi Hazretleri de müsibete sabretmeyip feryat eden Allahu Teala'ya kafa tutmuş olur. Ağlamak, sızlamak bela ve musibeti geri çevirmez buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte de Allahu Teala buyurdu ki: bela gönderdiğim kimseler sabredip insanlara şikayet etmezse onlara imanla ölmeyi nasip ederim. Ben kullarımdan herhangi birinin bedenine, malına veya evladına bir musibet verdiğim vakit, onu güzel bir sabırla karşılarsa, kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim.
Sevgili dinleyiciler, millet olarak tartışmayı pek seviyoruz galiba. Nerede olursak olalım, 2 kişi bir araya geldiğimizde vatan, millet, Sakarya deyip başlıyoruz söze. Bir türlü kesilmiyor arkası. Bakıyoruz, tartışma çatışmaya dönüşmüş. Sonuçta kazanan yok, tartışan herkes kaybediyor. Peki, niçin tartışıyoruz? Münakaşa faydalı mıdır? İşte bir okuyucumuz bunu soruyor. Haklı bir fikrimi başkalarına kabul ettirebilmek için yaptığım tartışmalardan netice alamıyorum. Aksine düşmanlık kazanıyorum. Fikrimi başkasına nasıl kabul ettirebilirim? bu sualin cevabına başka bir okuyucumuzun bize gönderdiği bir hatırayla başlamak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Üç arkadaş sohbet ediyordu. Yeni tanıştığımız bir arkadaş memleketi kurtarmak için reçeteler veriyordu. Konuşmadan rahatsız olmuştum. Fakat nezaketen dinliyordum.
Almanların dediği gibi bu işler darcan, darcanla, yani parayla olur.
Kusura bakmayın ama bu söz Almanlara ait değil, Fransızlara aittir. Hatta Türkçe'de bile meşhur olan para para para deyimi Napolyon tarafından söylenmiştir.
Ah, öyle şey olur mu Mehmet Bey? Ben çok iyi biliyorum, bu söz Almanlar tarafından söylenmiştir. İstersen bahse bile girerim.
Yanılıyorsunuz beyefendi. Hem bahse girmekte dinen uygun değildir. Dememe rağmen adam fikrinde ısrar ediyordu. Bu esnada yanımda oturan arkadaşım ayağıma bastı ve...
Anlaşıldı. Siz bir türlü birbirinizin düşüncesini kabul etmeyeceksiniz. O halde beni hakem olarak kabul eder misiniz?
Peki.
Kabul.
Mehmet, bu arkadaş haklıdır. Bu söz Almanlara aittir. Fransızlar da söyleyebilir. Hatta biz Türkler bile söylemiyor muyuz?
Arkadaşım bana bunları söylerken bir yandan da susmamı işaret ediyordu. Neyse, iddiacı arkadaştan ayrılınca samimi olduğum arkadaşıma sordum. Sen bu sözün Napolyon'a ait olduğunu sahi bilmiyor musun?
Evet, Napolyon'un söylediğini, hatta nerede ne zaman söylediğini bile biliyorum.
Peki neden aksini ifade ettin? Hem ben de mahcup duruma düştüm.
Biz o arkadaşla daha yeni tanıştık. İlk anda onu mahcup etmenin ne faydası var? Sana fikrini mi sormuştu? Hayır, ben de dinliyordum. Onun yanlışını çıkarmakla kendini ona beğendirmek mi istiyordum? Hem darjan kelimesini öğrenmek lüzumlu bir mesele değildir. Lüzumlu bir mesele olsa bile yine de münakaşaya girmek asla doğru değildir.
Arkadaşımın bu sözü bana ders oldu. Mümkün mertebe tartışmaya girmekten kaçınırım. Münakaşayı kazanmanın en kolay yolunun münakaşaya hiç girmemek olduğunu öğrendim. Münakaşayı kazanmak imkansızdır. Eğer münakaşayı kaybetmişsek kaybettik demektir. Yok bizim dediğimiz doğru çıkarsa karşımızdakini mahcup ettiğimiz için bize karşı düşmanlığını kazanırız. Bunun için yine münakaşayı kaybettik demektir. Münakaşa hiçbir zaman kazanılmaz. Sözünü hiçbir zaman hatırımdan çıkarmam. Haklı bile olsa münakaşadan vazgeçmedikçe kişinin imanı tamam olmaz. Hadisi şerifini kendime ölçü aldım. Böyle durumlarda şunu düşünürüm. Münakaşayı kazanmak mı iyidir, yoksa karşımızdaki insanın kalbini kazanmak mı?
Sevgili dinleyiciler, insan tabiatı gereği sevmeye, sevilmeye muhtaç. Zaman zaman çevremize bir göz attığımızda hesapları çıkara dayalı olanların pek sevilmediklerini görürüz. Uzun dostlukların ve arkadaşlıkların temelinde karşılıklı hoşgörü, muhabbet vardır. Tartışmanın temelinde ise kendini beğenmişlik, yani kibirli olmak yatar sevgili dinleyiciler. Evet, şimdiki sorumuz, insanlar niçin kibirli olur? Kibirin zararları nelerdir? Ve bu kötü huydan kurtulmak için ne yapmalıdır?
Bir insanın kendini, iyiliklerini ve ibadetlerini üstün görmesi kötü bir huydur. Allah-u Teala kendini başkalarından üstün görmeyi ve üstün bilmeyi haram etmiştir. Nitekim sevgili peygamberimiz, kalbinde zerre kadar kibir, büyüklük bulunan kimse cennete giremez buyurdu. İnsanlardan Allah-u Teala'ya karşı bile üstünlük taslayanlar oldu. Nemrut ve Firavun böyleydiler. Tanrılığını ilan ettiler. Allah-u Teala'nın nasihat vermek için gönderdiği peygamberini Nemrut ateşe attı. Firavun da öldürmek istedi. Her ikisi de aciz, zavallı bir insandı. Allah-u Teala Nemrut'u burnundan beynine giren bir sinekle cezalandırdı. Sonunda ölümüne bu sinek sebep oldu. Firavun'u da Kızıldeniz'de boğdu. Her asırda böyle ahmaklar gelmiştir. Zamanımızda da Mao ve Stalin gibi zalimler, milyonlarca insanı öldürerek ve işkence yaparak, din adamlarını ve Müslümanları, din kitaplarını yok ederek, milletlerini sindirmişler, korkutarak kendilerine taptırmışlardır. Peygamberlere karşı da büyüklük gösterenler olmuştur. Şeytan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam'a secde etmeyerek ilk kibirli kimse oldu. Sevgili peygamberimiz İslamiyet'i açıkladığı ve yaymaya başladığı zaman bu din Mekke'nin ileri gelenlerine indirilseydi daha iyi olurdu diyerek kibirli davrandılar. Bilmediler ki büyüklük ve azamet Allah-u Teala'ya mahsustur. Kullara ancak tevazu ve alçak gönüllülük yakışır. Nitekim sevgili peygamberimiz Allah-u Teala buyuruyor ki üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam buyurdu. Fakat kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde sonsuz kalmayacak, cennete girecektir. Büyük günah işleyip de tövbe etmeyen, şefaata, affa kavuşamayan mümin, cehennemde günahlarının karşılığı olan azapları çektikten sonra çıkarılacak, cennete sokulacaktır. Cennete giren oradan hiç çıkmayacaktır. Hadis-i şerifte, kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, hesapsız cennete girecektir. Ve kul hakkı, müminin ayıbı, kusurudur buyuruldu. İnsanlardan cahil olanlar şu yedi şeye kavuşunca kendilerini başkalarından üstün, büyük görürler. Din ve fen bilgilerinde yükselmek, çok ibadet yapmak, mensup olduğu ailenin soyu sofu, güzellik, kuvvetli olmak, mal ve mevki rütbe sahibi olmak. Eğer bunlar iyi niyetle yapılırsa her biri Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya da sebep olur, insanlara faydalı olmaya yarar. Bu sıfatlarıyla büyüklük, üstünlük taslayanları Allah-u Teala sevmez. Haset kin tutmak ve gösteriş de büyüklenmeye sebep olur. Büyüklüğün ilacı tevazudur. Tevazu, alçak gönüllü davranmak, büyüklenmemek demektir. Yüce Rabbimiz, büyüklenenleri sevmem, tevazu edenleri severim buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de, Allah-u Teala tevazu üzere olmayı bana emretti. Hiçbiriniz, hiçbir kimseye büyüklük, üstünlük göstermeyiniz buyurdu.
Sevgili dinleyiciler, söz kibirden açılmışken Hazreti Ömer ile Melik Cebele arasında geçen bir menkıbeyi anlatmadan geçemez.
Cebele İbni Eyhem, Gasani meliklerinin sonuncusudur. Daha önce Müslüman olmuştu. Hicretin birinci senesinde Medine'ye geldi. Melik olduğu için hizmetçileri, eşyaları çoktu. Kendisi ve hizmetçileri çok güzel giyinmişlerdi. Hazreti Ömer hacca gidiyordu, onu da beraber götürdü. Kabe'de tavaf esnasında yoksul bir Müslüman kalabalık ve sıkışıklık dolayısıyla yanlışlıkla Cebele'nin eteğine basarak yırttı. Cebele de çok kızarak o yoksul Müslümana bir tokat vurup burnunu kırdı. O da Hazreti Ömer'e giderek şikayetçi oldu. Hazreti Ömer Cebele'yi çağırdı ve ya hasmını razı et yahut kısas ederim buyurdu. Cebele ise ben bir melikim. O şahsa yoksul bir adamdır. Onun için bana nasıl kısas edersin deyince Hazreti Ömer, İslamiyet sizin aranızdaki ayrılığı kaldırmıştır. İlahi kanunlar önünde herkes birdir diye cevap verdi. Bunun üzerine Cebele, ben İslam'dan çıkarsam aramızdaki ayrılık kalkar mı dediğinde Hazreti Ömer dehşete düştü ve bu suç cezasız kalmaz buyurarak İslam'ın örnek adaletini sergiledi. Hristiyan olursam ne olur diye soran Cebele'ye, Hristiyan olursan boynunu vururum buyurdu. Cebele, Hazreti Ömer'den düşünmek için izin aldı ve o gece adamlarıyla beraber Medine'den kaçtı, Bizans'a gitti. Hristiyan oldu ve orada öldü. Kibir ve gururu yüzünden hem yurdundan yuvasından oldu, hem de dininden olarak sonsuz felakete yuvarlandı.
Sevgili dinleyiciler, kitle haberleşme araçları basın yayından sesli ve görüntülü yayınlara varıncaya kadar baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Her gün yeni teknik imkanlar keşfediliyor ve insanların hizmetine sunuluyor. Hemen hepimiz bu teknolojik gelişmelerden yeterince faydalanıyoruz. İşlerimizi kolaylaştıran bu teknik gelişmeler acaba ibadetlerimizi de kolaylaştırır mı diye düşünen bir okuyucumuz aynen şöyle soruyor. Videodaki imama uyulur mu?
Bu ve buna benzer soruları çoğaltmamız mümkündür sevgili dinleyiciler. Mühim olan Müslümanların ilim ve teknolojiden nerede ve ne kadar nasıl faydalanacağını bilmesidir. Sınırını çok iyi tayin etmesidir. Evet, televizyon ve video iyi birer eğitim vasıtasıdır. Mesela eğitim faaliyetinde kullanmak, namazın nasıl kılınacağını göstermek ne kadar iyi olur. Fakat namaz kılan bir imamın filmini alıp, imam yerine bu görüntüye uymak caiz olmaz. Bunun gibi ezan okuyan müezzinin filmini videoya alıp, vakit gelince videodan ezan okutturmak da caiz olmaz. Çünkü televizyon veya video ekranındaki resim, müezzinin kendisi değil, görüntüsüdür. Televizyon veya videodaki ses de, müezzinin bizzat kendi sesi değil, benzeridir. İki ayrı şey, birbirine çok benzese de aynı olamazlar. Mesela bir insanın resmi kendisinin tam benzeridir. Fakat aynısı değildir. Resim gözünü çıkarmakla sahibinin gözü çıkmış olmaz. Yine bunun gibi bir kimse aynaya baksa, aynadaki görüntü bakan kimsenin resmidir. Bu resim sahibinin bizzat kendisi değil, benzeridir, görüntüsüdür. Aynayı kırdığımızda görüntü kaybolur. Ancak sahibine bir şey olmaz. Televizyon, video, teyp ve radyodaki görüntü de, sesler de sahibinin benzeridir. Aynı değildir. Aynen bunlar gibi, imamın sesi hoparlöre verilince elektrik ve mıknatıs haline dönüşüyor. Bizim duyduğumuz ses ise, imamın sesi değil de elektrik ve mıknatıslanmanın ortaya çıkardığı ses oluyor. Bu işin aslı, elektrik tesiriyle mıknatıslanan kuvvetler, demir levhaları titreterek yüksek frekansta sesin oluşumunu sağlar. Bu ses, imamın sesine ne kadar benzerse benzesin, benzeridir, aynısı değildir. Televizyon veya videodaki görüntüye uymakla, hoparlörden çıkan sese imamın sesi diye uymak aynıdır. Görüntü bizzat imam olmadığı gibi, ses de bizzat imamın sesi değildir. Onun için, görüntüye ve sese uymakla da imama uyulmuş olmaz. Reddül Muhtar'da, dağa çarpıp yankılanan ses, insan sesi olarak kabul edilmez. Vasıtasız, bizzat insanın söylemesi lazımdır. Yankıyla gelen ses, hakiki ses hükmünde olmadığı için, yankıyla gelen secde ayetine tilavet secdesi lazım değildir, diyor. Halbuki televizyondaki ve videodaki sesler, yankı bile değildir. Radyo hoparlörle ezan ve Kur'an-ı Kerim okumanın caiz olmadığı, Elmalı tefsirinde de bildirilmektedir. Bu aletleri ibadet vasıtası olarak değil de, eğitim, haber gibi işlerde kullanmak çok faydalıdır. İbadetlere karıştırmak bidat olur. Peygamber Efendimiz, Eshab-ı Kiram ve şimdiye kadar gelen İslam alimleri, namazı nasıl kılmışlarsa aynen öyle yapmak lazımdır. Bir şey eklemek veya çıkarmak, dini değiştirmek olur. İbadetlere bidat sokmakla daha güzel ibadet edilmiş olmaz. İbadetleri bizim gibi yapmayan bizden değildir hadisi şerifini düşünerek, ibadetlere ilave ve çıkarma yaparak dini değiştirmekten çok sakınmalıyız. Ve böyle bir değişiklik yapmaya kalkışanlardan da uzak durmalıyız.
Sevgili dinleyiciler, dağda gez, belde gez, doğruluğun elde gez. Doğru yolda düşen tez kalkar. Ve doğruluk acıdır, meyvesi tatlı diyen büyüklerimiz, doğru olmayı ne güzel tarif ve teşvik etmişlerdir. Doğruluk nedir ve doğru olmanın ölçüsü neye göre olmalıdır diye soran bir okuyucumuzun sualini cevaplamak istiyoruz şimdi de.
Bütün iş ve davranışlarda dinimizin emirlerine uymakla hasıl olan güzel ahlaktan biri de doğruluktur. Doğruluk, insanların söz, iş ve davranışlarda dürüst olmasıdır. Özü ve sözü doğru olan insanlar, güvenilir ve sevilen kimselerdir. İnsan, niyetinde, ibadetlerinde, iş ve davranışlarında doğru olmalı ve bundan hiç ayrılmamalıdır. Doğruluk, dinimizin emrettiği ve her Müslüman'da bulunmasını istediği güzel huylardandır. Sevgili Peygamberimiz, doğru olan kimselerin dünyada ve ahirette kurtuluşa ereceklerini bildirmiştir. Bir gün, Eshab-ı Kiram'dan biri Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, bana İslam'a dair bir söz söyleyiniz ki, O hususu sizden başka hiçbir kimseye sormaya ihtiyacım kalmasın deyince sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah'a inandım de, sonra dost doğru ol. Bir hadisi şerifte de şöyle buyuruldu. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddıklar derecesine kavuşur. Doğruluğun aksi yalancılıktır. Olgun ve tam bir Müslümanın yalandan uzak durup doğrulukla ahlaklanması lazımdır. Doğrulukla ahlaklanmak için şu hususlara dikkat etmelidir. Doğru ve sağlam bir niyete sahip olmalı, dine ait bütün işlerde doğru yolda bulunmalı, verdiği sözde durmalı, her işinde ve sözünde doğruluktan ayrılmamalıdır. Doğru insanların bulunduğu cemiyet düzenli ve huzurlu olur. Böyle bir toplumda kötülükler azalır, insanlar rahat ve mutlu olur.
Sevgili dinleyiciler, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar diye bir deyim vardır. Ama bu defa doğruyu bulmak için 9 köy dolaşan bir insanın hikayesini dinletmek istiyoruz sizlere. Doğru Hüseyin, birlikte dinleyelim.
Kasabamızın en yaşlı insanlarından biriyim. Adım Doğru Hüseyin. Böyle de isim mi olurmuş diyeniniz çıkabilir. Evet, pek az kimseye takılan lakaplardan birisi olan Doğru lakabıyla tanınmam ta eskilere, seferberlik zamanına kadar dayanır. Seferberlik yıllarıydı. Harp milleti iyice yoksul düşürmüş, üstelik babam da geri dönmemişti. Öldü mü, esir mi düştü bilmiyorduk. Bu arada annem ölmüş, ben babaannemle kalmıştım. Çocuktum. Çifte çubuğa gücüm yetmiyordu. Rahmetli ninemin elleri her çamaşırdan sonra buruş buruş olur, bir hafta geçmezdi. Meğer külle yıkadığı için oluyormuş. Halbuki komşumuz Hacı Emmiler'in hanımları da çamaşır yıkardı ama onların elleri öyle olmazdı. Hem çamaşırları yıkayıp evlerinin önündeki çitlere sererlerdi de yanından geçerken mis gibi kokardı çamaşırlar. Ben kasten oradan geçer bu kokuyu tadardım. Nineme sordum sebebini. Oğlum onlar sabunla yıkıyorlar demişti. Bu söz o kadar dokundu ki bana, içime dert oldu. Ayda iki sefer bir merkep yükü odunla şehre gidip, odunun parasıyla ninemin ısmarladıklarını alırdım. Bu defa sabun da almak istiyordum. Büyük bir kalıp sabunu tarttırdığım bakkal, iki kuruş tuttu, dedi. Param yetmemişti. Ama kararlıydım. Nineme sabun götürecektim. Çocuk haklı işte. Bakkal diğer müşterilerle meşgulken sabunu gömleğin içine sokup hızla uzaklaştım dükkandan. Sabunu nineme verince zavallı ihtiyar ne kadar sevindi. Önce sabunu sonra beni öptü inanı. Dünyalar benim olmuştu. Öyle olmuştu ama günler geçtikçe yaptığım hırsızlıktan rahatsız olmaya başladım. Cemaatte bir hırsızlık lafı olsa yerin dibine giresim geliyor. Orada duramıyor, kalkıp gidiyordum. Hocayı dinlerken sanki gözümün içine bakıyor gibi geliyordu. Şehre indiğimde o dükkanın önünden geçemiyordum. Çok istedim dükkana gidip durumu anlatmayı. Bir türlü cesaret edemedim. Aradan yıllar geçti. Askerliğim bitti ama içimdeki sıkıntı bitmedi. Kendi kendime kesin söz verdim. Ne pahasına olursa olsun şehre gidip durumu anlatacaktım bakkala. Büyük bir mahcubiyetle dükkandan içeri girdim. Çok utanıyordum. Kimsenin kalmamasını bekledim. Son müşteri de çıkınca oradaki orta yaşlı adama durumu olduğu gibi anlattım. Beni uzun uzun süzdü. Senin söylediğin tarihte babamla amcam müşterek çalışıyorlardı. Babam öldü. Amcam şimdi Osmaniye'de bulunuyor. Ben bir şey diyemem dedi. Ne kadar üzüldüm. Herkesin sevip saydığı yaşlı bir kimse vardı. Ona gidip sordum. Bana Osmaniye'deki adamı git gör veya mektup yaz. Helallık iste dedi. Mektup yazdım. Gelen cevapta hakkını helal ettiğini bildiriyordu. Durumu tekrar bu yaşlı amcaya anlattım. Bu defa ölen adamın oğlunu çağırdı. Belli bir hesap yapıp bu parayı ona ödememi söyledi. Parayı ödeyip yıllarca sıkıntısını çektiğim kul hakkından kurtulmuştum. Bu durumu konu komşu nereden duymuşsa duymuş. O günden beri layık olmadığım halde bana Doğru Hüseyin derler işte.
Sevgili dinleyiciler, mahkemelerde sanık sandalyesinde oturan suçluların genellikle çaresiz kaldıkları zaman söyledikleri "Şeytana uydum işte, pişmanım" sözlerini hemen hepimiz biliriz. Peki şeytana uymak ne demektir? İnsanın en büyük düşmanı gerçekten şeytan mıdır? Veya şeytandan daha büyük düşmanı var mıdır?
İnsanın en büyük düşmanı şeytan değil nefsidir. Daha sonra kötü arkadaş, üçüncü olarak da şeytan gelir. Kötülük sırasında üçüncü olan şeytanın yaptığı kalbe vesvese vermektir. Buna karşılık melek de kalbe ilham verir. Helal yiyen kimse ilhamla vesveseyi birbirinden ayırır. Haram yiyenler ayıramaz. İnsanın nefsi de kalbine kötü düşünceler getirir. İlham ve vesvese devamlı olmaz. Nefsinden gelen kötü düşünce ise devamlıdır ve gittikçe artar. Vesvese dua edilirse, dini uygun yaşanırsa azalır ve yok olur. Nefisten gelen kötü düşüncenin yok edilmesi ancak kuvvetli mücahede ile, yani nefsin istemediği şeyleri yapmak suretiyle mümkündür. Şeytan köpek gibidir. Köpek kovalayınca kaçarsa da başka taraftan yine gelir. Nefs kaplan gibidir. Saldırması ancak öldürmekle biter. İnsan şeytanın bir vesvesesine uymazsa bundan vazgeçer, başka vesveseye başlar. Çok hayırlı işe mani olmak için az hayırlı olan şeyi de vesvese yapar. Büyük günaha sürüklemek için hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır. 5 şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tevbe etmek buyuruldu. Buna karşılık nefs-i emmare daima zararlı şeyler ister. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir sohbetlerinde İnsan nefsine uymazsa şeytan ona zarar vermez buyurmuştur. Asıl düşman insanın nefsidir sevgili dinleyiciler.
Yusuf suresinin 53. ayeti kerimesinde mealen, nefsi emmare elbette günahları, kötülükleri emreder buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflerde asıl kahraman nefsini yenendir. Aklın alameti, nefse galip gelmek ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af ve merhamet beklemektir buyuruldu. Hazreti Ayşe validemiz, insan Rabbini ne zaman tanır diye sual edince, Peygamber Efendimiz, nefsini tanıdığı zaman buyurmuştur. Nefsin, İslamiyet'in dışına taşmaması için onunla cihad etmek lazımdır. Peygamber Efendimiz bir savaştan dönünce, küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurmuştur. Nefs ile cihat iki yolla olur. Birincisine riyazet, yani nefsin istediklerini yapmamak, ikincisine mücahede, yani nefsin istemediklerini yapmaktır. İbadetleri yapmak mücahede, haramlardan sakınmak riyazettir. Bu ikisiyle nefsi emmare terbiye olur. Allah-u Teala'nın kullarının ibadetlerine ihtiyacı olmadığı gibi, kulların işleyeceği günahlar da ona zarar vermez. Nefslerini terbiye etmeleri, nefsle cihad etmeleri ve böylece cennete girmeleri için kullarına bunları emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın huzurundan korkup, nefsini kötü arzulardan men edenlerin varacakları yer, muhakkak cennettir buyurulmuştur. Nefsini zelil eden dinini aziz etmiş, nefsini aziz eden dinini aşağılamış olur buyurulmuştur.
İnsanın diğer bir düşmanının kötü arkadaşı olduğunu ifade etmiştik. Gerçekten de iyi huylu olmak ve iyi huyunu muhafaza edebilmek için salih kimselerle, iyi insanlarla arkadaşlık etmelidir. İnsanın huyu arkadaşının huyu gibi olur. Ahlak hastalık gibi bulaşıcıdır. Hemen geçer. Kötü huyluyla arkadaşlık etmemelidir. Hadis-i şerifte insanın dini arkadaşının dini gibi olur buyuruldu. Faydasız şeylerden, oyunlardan, zararlı şakalaşmaktan ve münakaşa etmekten uzak durmalıdır. İlim öğrenmeli ve faydalı işler yapmalıdır. Kararmış kalp kötü arkadaşa, nefse, şeytana uymayı sever. Allahu Teala çok merhametli olduğu için dünyanın her yerinde yeni doğan çocukların kalplerini temiz olarak yaratmaktadır. Bunları sonra anaları, babaları ve fena arkadaşları karartmakta, kendileri gibi yapmaktadır. Kötü arkadaş, yalnız insanın malını, parasını çalmak, dünyasını almak için aldatanlar değildir. Arkadaşların en kötüsü, en zararlısı, insanın dinini, imanını, edebini, hayasını, ahlakını bozmaya uğraşanlar, böylece dünyasına ve ahiretine, ebedi saadetine saldıranlardır.
Sevgili dinleyiciler, programımızın bir suali de orta yaş ve üzerindeki insanları yakından ilgilendiriyor. Evet, sualimiz saç boyatmak hususunda. Bir okuyucu, saçlarım kumral renkte olduğu için kumral renge boyatmaktayım, mahsuru var mı diye soruyor.
Müslüman kimsenin saçının ağarması iyidir. Ağaran saçları koparmak uygun değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, baş ve sakalına düşen aklık, kıyamet günü ona nur olur. O kıl sebebiyle bir günahı silinir, bir sevap yazılır. Kimin Allah yolunda bir kılı ağrırsa, o kıl kendisi için kıyamet günü bir nur olur. Erkeklerin saçını, sakalını siyahtan başka renge boyamaları caizdir. Cemal için temiz güzel giyinmek, saçları siyahtan başka renge boyamak mübahtır. Cemal, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine sebep olacakları yapmamak, bunları izale etmek demektir. Hadis-i şerifte, Allah cemildir, cemal sahiplerini sever buyuruldu. Kibir için giyinmek, boyanmak haram olur. Görüldüğü gibi saçları siyahtan başka her renge boyamakta bir mahsur yoktur.
Şimdi de fıkıh köşemizi sunuyoruz sevgili dinleyiciler.
Çayın artıklarını, poza kısmını helaya dökmekte mahsur var mıdır?
Mekruhtur. Çöp tenekesine dökülmelidir.
İnanmadıkları halde evde eğlenmek için kahve salına bakıyorlar. Mahsuru var mıdır?
Falcılık dinimizde yoktur. Malayani ile meşgul olmak, yani vakti faydasız boş şeylerle harcamak zaten caiz değildir.
Kadınların saçlarını topuz yapmalarında mahsur var mıdır?
Saçların topuz yapılması hadis-i şerifle men edilmiştir.
Bazı ayakkabıcılar reklam olsun diye Mahmut, Mustafa gibi mübarek isimleri terliklerin içine yazıyorlar. Bunları koparmadan giymekte ve böyle isimleri yazmakta mahsur var mıdır?
Mübarek isimleri ayakkabı veya terlik içine yazmak hürmetsizlik olur. Yazanın ve giyenin imanının gitmesinden korkulur.
Yüzünü gören cennetlik veya yüzünü gören hacı oluyor deniyor. Böyle söylemekte mahsur var mı?
Her ikisini de söylemek caiz olmaz. Çünkü bunları söylemek yalan olur. Yalan söylemekse haramdır. Kim olursa olsun, görünce hacı olunmaz. Yahut cennetlik olunmaz. Peygamber aleyhisselamı bile gören kimsenin imanı yoksa cennetlik olamaz. Şaka olarak veya mecaz olarak da böyle şeyleri söylememelidir.
bazı kimseler panik yarattı, eser yarattı gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunlar mahsulü değil midir?
Yaratmak yalnız Allah-u Teala'ya mahsustur. Mecaz olarak da kullanmamak lazımdır.
Almanya'da çalıştığımız fabrikanın herhangi bir aletini yetkilisinin izni olmadan hususi işimizde kullanmak caiz midir?
Çalıştığınız fabrikanın yetkilisinin izni olmadan herhangi bir aleti hususi işinizde kullanmanız caiz olmaz.
TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.